Ayrım 30 Hastane Arthur Haley Sayfa 363 Coleman içeri girdiğinde Joe Pearson başını kaldırdı. Coleman bir giriş yapma gereğini duymadan konuştu. John Alexander bulaşık makinesinden çıkan temiz tabaklarda bakteri buldu. Pearson hiç şaşırmış görünmedi, ters bir sesle. Sıcak su tesisatının yetersizliğinden dedi. Biliyorum. Coleman sesindeki küçümseme belirtisini yok etmeye çalıştı ama bunu başaramadı. Herhangi biri bunu düzeltmek için bir şey yapmaya çalıştı mı? Yaşlı adam ona merakla bakıyordu. Şaşırtıcı bir soğukkanlılıkla, ''Sanırım burada her şeyi çok düzensiz buluyorsunuz değil mi?'' ''Sorduğunuza göre cevap vereyim.'' ''Evet.'' dedi Coleman dudaklarını sıkarak. Bu havada daha ne kadar birlikte çalışabileceklerini düşünüyordu. Pearson çalışma masasının alt gözünü açmış, dosyalarda kağıtları karıştırıyor, aramasını sürdürürken bir yandan da konuşuyordu. Garip bir öfke ve üzüntü karışımıydı konuşması.
''Çok genç, çok ham, yeni fikirlerle çok dolusunuz. Buraya geliyorsunuz, yepyeni bir yönetici kadro var hastanenin başında ve para yıllar boyu görülmemiş bir kolaylıkla akıyor.'' Sizde ne aksıyorsa kimse değiştirmeyi düşünmediği için bunun böyle olduğu sonucuna varıyorsunuz. Kimse değiştirmeyi denemediği için.
Aradığını bulmuştu, masanın üstüne tıklım tıklım dolu bir dosya attı. Bunu söylemedim. Coleman kesinlikle belirtmişti görüşünü. Pearson dosyayı önüne itti.
İşte mutfakların sıcak su tesisatı ile ilgili yazışmalar. Eğer bunlara göz atmak zahmetine katlanırsanız, yıllardan beri yeni bir tesisat yapılması için yalvardığımı görürsünüz. Haydi bakın!
Pearson'ın sesi yükseliyordu. Meydan okurcasına,
''Hadi senize'' dedi, ''bakın!''
Coleman dosyayı açtı, ilk özeti okudu. Bir sayfa, bir ikinci sayfayı çevirdi. Sonraki sayfaları da karıştırdı ve yanlışının ne olduğunu anladı. Bütün bunlar Pearson'ın hastane mutfaklarındaki sağlık tedbirlerini kesinlikle mahkum ettiğini gösteriyordu. Üstelik sertlikte Coleman'ın başvuracağı deyimleri çok aşıyor ve bütün bu mektuplar boş yere yıllardan beri yazılıp duruyordu.
''Ne haber?''
Pearson okuduğu sürece gözlerini Coleman'dan ayırmamıştı. Coleman hiç duralamadan, ''Özür dilerim'' dedi. ''Hiç olmazsa bu konuda beni bağışlamanızı istiyorum.''
''Önemi yok.''
Pearson öfkeli bir hareket yapmıştı. Sonra genç adamın sözlerinin anlamını kavradı.
''Başka şeyler mi var demek istiyorsunuz?''
Coleman sesini yükseltmeden cevap verdi. Bulaşık makineleriyle ilgili durumu öğrenirken mutfakta çalışanların 6 ayı aşan bir süreden beri muayene edilmediklerini de gördüm.
''Ne? Niçin?''
Sorular kuru patlamalar gibi çıkıyordu ağzından. ''Sağlık bölümü hiçbir şey göndermemiş görünüşe bakılırsa, Mrs. Strogan bunu aydınlatmakla meşgul.''
''Yani ilgilenmediğimizi mi belirtmek istiyorsunuz? Patolojide kimse neden hiçbir şey yollanmadığını merak etmemiş mi?''
''Görünüş öyle.''
''Şu Bannister sersemi, bakın bu ciddi.''
Pearson gerçekten çok üzülmüş, başlangıçta Coleman'a yönelen düşmanlığı kaybolmuştu. Genç adam tatlı bir sesle, ''Bunu öğrenmek istediğinizi sanıyordum.'' dedi. Pearson telefonu açmıştı.
''Bana hastane yöneticisini verin.''
Bu sözleri izleyen konuşma kısa ve kesin oldu. Pearson telefonu kapadı, yerinden kalktı ve Coleman'a,
''Thomas Elle aşağıya geliyor.'' dedi. ''Gidip laboratuvarda kendisiyle konuşalım.''
David Coleman'ın öğrendiklerini özetlemesi için birkaç dakika yetti. Kendisini dinleyen Pearson ve Harry Tomaselli'nin önünde John Alexander raporunu okudu. Pearson da camları inceledi. Mikroskop başında doğrulurken Mrs. Strogan içeri girdi. Hastane yöneticisi hemen ona döndü.
''Ne keşfettiniz?''
Kadın inanamadığını gösteren bir hareket yaptı. Sonra Pearson'a dönerek, ''İnanılmaz ama doğru.'' dedi. ''Yılın başında sağlık bölümüne yeni bir sekreter alındı. Doktor P. kimse kendisine mutfakta çalışanların muayene edilmeleri gerektiğini söylememiş. Bu nedenle de size bir şey yollanmamış.'' Bunun üzerine Thomas Halle, ''Öyleyse ne kadar zamandan beri tahlil yapılmamış?'' diye sordu.
''Aşağı yukarı 6,5 aydır.
Coleman Bannister'ın somurtuk ve sessiz bir köşede durduğunu ama konuşulanlardan hiçbirini kaçırmadığını fark etti. Hastane yöneticisi Pearson'a sordu, ''Ne öğütlersiniz?''
Her şeyden önce bütün yeni işe girenler muayene edilmeli. En kısa zamanda tahlilleri yapılmalı.
Yaşlı doktor canlıydı şimdi, kararlı görünüyordu. Bu da gayta kültürü, ciğerlerin rötgenini alınması ve genel bir muayene demek oluyor. Mutfakta çalışan herkesi ve beslenmeyle ilgili bütün kişileri kapsaması gerekli.
Bu işi üzerinize alır mısınız Mrs. Strogan, dedi Harry Thomas Ellis. Sağlık bölümüyle işbirliği yapın. Ayrıntıların çoğuyla onlar meşgul olur.
Peki Mr. T, hemen işe girişiyorum.
Kalçalarını kıvırarak laboratuvardan dışarı çıktı. Başka bir şey var mı? Thomas Ellis dikkatini Pyrrhus'una yöneltti.
Bulaşık makineleri için bize yeni bir kazan gerek, ya da her şey sökülsün ve baştan aşağı yeni bulaşık makineleri yerleştirilsin. Böylesi çok daha iyi. Yıllardır söyleyip duruyorum.
Biliyorum, dedi Thomas Ellis. Dosya bana geçti ve listemde işin kötüsü birçok önemli harcama yapmak zorunda oluşumuz.
Bunun kaça mal olacağını düşünüyorum.
Nereden bilebilirim, diye parladı Pearson boş yere sinirlenip. Tesisatçı değilim ben.
Ben su tesisatını onarmayı bilirim biraz. Belki de bir faydam dokunur sizlere. Alçak sesle söylenen bu sözler üzerine hepsi başlarını çevirdiler. Her zamanki gibi elleri piposuyla meşgul Doktor Dornberg geldi gelen. Sessizce ve dikkati çekmeden girmişti laboratuvara. Harry Thomas Ellis'i görünce meraklandı. Rahatsız ediyor muyum?
Hayır, diye cevap verdi Pearson haşince.
Hayır, işler yolunda.
Pek öyle görünmüyordu ya.
Dornberger John Alexander'ın kendisine baktığını gördü.
Birkaç dakika önce sizin bebeğin yanındaydım. Korkarım durumu pek iyi değil.
Hiç umut var mı doktor?
John sesini yükseltmeden sormuştu soruyu. Yüzler iyice yumuşayan diğerleri ona döndüler.
Bannister elindeki cam tüpü bırakıp yaklaştı.
Korkarım yok, dedi ağır ağır Dornberger. Bir sessizlik oldu, sonra kadın doğum uzmanı bir şey hatırlamış gibi Pearson'a döndü.
Düşündüm de Joe, Mrs. Alexander'ın kan tahlilinde şüphe uyandıracak bir durum olamaz değil mi?
Şüphe mi? Ne şüphesi?
Demek istediğim şu, bir yanlış yapılmış olamaz mı?
Pearson başını salladı. Hiçbir yanlış yok Charlie. Üstelik de tahlili ben elimden geldiği kadar özenle yaptım.
Merakla ekledi. Neden sordun bunu?
Basit bir kontrol. Dornberger piposunu çekiştirdi. Bu sabah uzun süre çocukta eritroblastoz belirtileri olduğunu düşündüm. Ama bakarak edindiğim bir izlenimdi bu.
Kesinlikle imkansız.
Pearson çok emin konuşuyordu. Dornberger karşılık verdi. Ben de öyle düşündüm.
Yeniden bir sessizlik oldu. Gözler yine Alexander'a çevrildi. David Coleman bir şey söyleme ihtiyacı duyuyordu. Dikkati başka yere çekmek için, genç teknisyeni rahatlatmak için herhangi bir şey. Neredeyse düşünmeden Dornberger'e, tahliller konusunda bazen şüpheye yer vardı. Laboratuvarlar sadece iki doğrudan test uyguladıkları sıralar. Ara sıra bir pozitif vakanın negatif çıktığı olurdu. Ama şimdi Coombs serumuyla bu imkansızlaştı.
Konuşmasını bitirirken bu laboratuvarda değişikliğin kendi gelişiyle başladığını hatırladı. Pearson'ı eleştirmek niyetinde değildi hiç. İhtiyarın bir şey fark etmemiş olmasını umuyordu. Aralarında gereksiz yere bir yenisini katmayacak kadar ihtilaf konusu çıkmıştı.
Ama Doktor Coleman...
Gözleri yuvalarından uğrayan Alexander ağzı bir karış açık ona bakıyordu.
Evet, ne var?
Coleman şaşkındı. Söylediklerinden hiçbiri böyle bir tepkiyi doğrulayacak gibi değildi.
Kum serunu kullanmadık.
Alexander'a duyduğu ilgiye rağmen Coleman canını sıkıldığını hissetti. Pearson yüzünden bu konudan kaçmak istemişti. Şimdi çaresi kalmıyordu. Kayıtsız bir sesle devam etti.
Tabii ki yaptınız canım. Kum serumu için sipariş fişine imza attığımı hatırlıyorum.
Alexander umutsuzca bakıyordu ona. Bakışları yalvarma doluydu.
Ama Doktor Pearson bunun gerekli olmadığını söyledi. Her zamanki iki doğrudan test yapıldı sadece.
Coleman'ın söylenenleri sindirmesi için birkaç dakika geçmesi gerekti. Neyin söz konusu edildiğini anlamayan Harry Thomas Ellis'in merakla kendilerini seyrettiğini gördü. Dornberger'in de ilgisi birden uyanmıştı. Pearson rahatsız olmaya başlar gibiydi.
Size haber vermek istemiştim, dedi Coleman. Aklımdan çıktı.
David Coleman'ın beyni şimdi buz gibi apaçıktı ama daha ileri gitmeden bir şeyi aydınlatmak istiyordu. Anladığım kadarıyla dedi Alexander'a, kum serumu kullanılmadı hiç. Alexander başıyla evetledi ve birden Doktor Dornberger araya girdi. Durun bir dakika da anlayayım. Demek anne, Mrs. Alexander, her şeye rağmen hassaslaşmış bir kana sahip olabilir, öyle mi? Tabii öyle. Kimseye ve hiçbir şeye aldırmadan Coleman konuşmaya devam etmişti. İki doğrudan test sonucu iyi, birçok vakada bu iki test yeterli ama her vakada değil. Hematolojideki gelişmeleri izleyen herhangi birinin bunu bilmesi gerekir. Dipnot, hematoloji tıp biliminin kanla uğraşan dalı. Hiç yerinden kımıldamayan Pearson'a doğru bir göz attı. Bunun için ben kum serumuyla bir test yapılmasını söyledim. Hastane yöneticisi tıbbi terimlerin anlamını kavramaya çalışıyordu. Bu sözünü ettiğiniz testin yapılmasını söylediyseniz niçin yapılmadı? Coleman dikkatini Bannister'a yöneltti, amansız bir bakışla sordu. İmzaladığım sipariş fişi ne oldu? Kum serum alınması için imzaladım. Teknisyenin duraladığını görünce sertçe üsledi. Cevap verin. Bannister titriyordu. Mırıldandığında söyledikleri güç işitildi. Yırttım. Dornberger inanmazcasına tekrarladı. Bir doktorun imzaladığı sipariş fişini mi yırttınız? Hem de üstelik onu uyarmadan ha? Coleman amansızca sordu. Kimin talimatı üzerine yırttınız? Bannister yere bakıyordu. İstemeyerek mırıldandı. Doktor Pearson'ın talimatı üzerine. Dornberger hızlı hızlı düşünüyordu. Coleman'a bütün bunlar dedi çocukla bal gibi eritroblastoz olduğunu ortaya koyuyor. Aslında bütün belirtiler de bunu gösteriyordu. Öyleyse bebeğin kanını değiştireceksiniz demektir. Dornberger acı acı bunun doğumdan hemen sonra yapılması gerekirdi dedi. Bu kadar geç yapılsa bile yine bir kurtuluş şansı var. Sanki Coleman'ın görüşü dayanılabilecek tek görüşmüş gibi genç hekime baktı. Ama emin olmak isterdim, çocuğun kaybedecek gücü yok. Coleman'ın tepkisi çabuk, yetenekli bir doktorun tepkisi oldu. Artık bu sahne Dornberger'le kendisi arasında geçiyordu. Pearson olup bitenlerin çabukluğuyla başı dönmüş gibi hareketsizdi. Coleman hemen Bannister, hastanede kum serumu var mı diye sordu. Teknisyen tükürüğünü yuttu, hayır. Bu iş artık hastane yöneticisinin alanına girmeye başlıyordu, kısaca sordu. Nereden alacağız öyleyse? Vaktimiz çok az dedi Coleman. Testi gereken her şeyin bulunduğu başka bir yerde yapmamız gerekiyor. Üniversite yapar. Onların laboratuvarları bizimkinden daha iyi. Harry Thomas elde telefon başına geçmişti bile. Santraldeki memuraya üniversite hastanesi lütfen dedi. Sonra diğerlerine döndü. Orada patoloji bölümünün başında kim var? Doktor Franz diye cevap verdi Dornberger. Thomas Eldi santraldaki kıza Doktor Franz'ı isteyin lütfen dedi ve tekrar diğerlerine döndü. Kim konuşacak? Ben dedi Coleman telefonu alarak. Doktor Franz ben Coleman. 3 eyalet hastanesi patolojik anatomi bölümü yardımcısı. Bizim için çok acele bir Coombs testi yapabilir miydiniz? Bir sessizlik oldu. Coleman dinliyordu sonunda cevap verdi. Teşekkür ederim doktor. Evet elimizdeki örneği hemen yolluyoruz. Hoşça kalın. Salona dönerek hemen kan almamız gerekiyor dedi. Size yardım edeyim doktor. Üzerine gerekli araç gereci doldurduğu bir tepsiyle Bannister'da bunları söyleyen, teklifi geri çevirmek üzereyken Coleman adamın bakışlarıyla karşılaştı. Kısa bir süre duraladı ve kararını verdi. Peki benimle gelin. Dışarı çıkarlarken hastane yöneticisi arkalarından seslendi. Polisten bir devriye arabası isteyeceğim, kanı daha çabuk götürürler. Rica ederim, ben de onlarla gitmek istiyorum. John Alexander'dı bu. Peki. Hastane yöneticisi yine telefon başındaydı. Bana hemen emniyet müdürlüğünü bulun dedi ve Alexander'a döndü. Coleman'la gidip kanı ilk yardımın girişine götürün. Devriye arabası orada olacak. Peki efendim. Alexander hızla dışarı fırladı. Tomaselli yeniden telefona sarıldı. Ben 3 eyalet hastanesi yöneticisi. Çok acele kan götürmek için bir devriye istiyoruz. Bir an dinledi sonra cevap verdi. Evet ilk yardımın girişinde adamlarımızdan biri bekleyecek. Sonra telefonu kapadı. Bu işin başında bulunsam daha iyi ederim. Ve Dornberger'le Joe Pearson'ı baş başa bırakarak çıktı. Birkaç dakikadan beri yığınla düşünce kadın doğum uzmanının kafasını kurcalıyordu. Yıllardır devam eden meslek hayatı boyunca Charles Domberger kaçınılmaz şekilde hastalarının öldüğünü görmüştü. Ara sıra ölümlerinin çevresinde alın yazısını andırır bir şey de vardı. Ama her zaman bütün gücüyle amansızca hiç pes etmeden son saniyeye kadar onların hayatını kurtarmak için mücadele etmişti. Her olayda da başarıyla sonuçlandırsın ya da başarısızlığa uğrasın, içtenlikle söyleyebilirdi ki şerefiyle çalışmış, hiçbir şeyi bırakmamış, bilgisini son zerresine kadar kullanmıştı. Bazı doktorların ara sıra kendilerine daha hoşgörülü davrandıklarını biliyordu. Ama bildiği ve inandığı kadarıyla Charles Domberger asla bir hastasını yeteneksizlik ya da ihmal yüzünden öldürmemişti. Şimdiye kadar. Şimdi meslek hayatının sonuna bu kadar yakınken yeteneksizliğin acı ürününü bir başkasıyla, hepsinden beteri dostu olan bir başkasıyla paylaşmak zorundaydı. Joe dedi, bilmen gereken bir şey var. Pearson'ın yüzü sapsarı kesilmiş, bakışları donuklaşmış, kendini arkalıksız bir laboratuvar iskemlesinin üzerine atmıştı. Ağır ağır gözlerini kaldırdı. Vaktinden erken doğan bir bebek bu Joe, ama yapısı normaldi ve doğar doğmaz kanını değiştirebilirdik. Bir an sustu, yeniden söze başladığında artan heyecanı yüzünden sesi boğuk çıkıyordu. Joe, çok eski dostuz ve ara sıra sana yardımın da dokundu. Bütün güçlüklerle mücadelede yanı başındaydın. Ama bu kez bütün inancımla söylüyorum ki, bu bebek ölürse seni sağlık kurulunun karşısına çıkaracak ve meslek hayatını yıkacağım. 20. Bölüm. Tanrı aşkına ne yapıyor bu herifler, neden hala bir ses çıkmadı? Doktor Joe Pearson parmaklarının ucuyla çalışma masası üzerinde sinirli sinirli trompet çalıyordu. Bir saat bir çeyrek önce Alexander'ların bebeğinden alınan kan üniversite hastanesine yollanmıştı. Şimdi yaşlı doktorla David Coleman yalnız başlarına bekliyorlardı. Doktor Franz'ı ikinci kere aradım dedi Coleman sakin bir sesle. Sonucu alır almaz bana telefon edeceğini söyledi. Pearson ağır ağır başını salladı ve sordu. Nerede oğlan John Alexander? Polis arabası onu geri getirdi. Karısının yanında. Biz ise burada bekliyoruz. Coleman bu kez duralayarak konuşuyordu. Mutfaktaki durumla ilgili olarak sağlık bölümüyle bağlantı kuralım mı dersiniz? Hani mutfakta çalışan herkesin muayenesinin başlayıp başlamadığını anlamak için. Pearson başını salladı. Daha sonra, bütün bu işler sona erdiğinde. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Hepsi halledilmedikçe dedi titreyen bir sesle. Laboratuvarda bomba gibi patlayan sabahki olaylardan beri ilk kez Coleman Pearson'ı düşünmeye ve yaşlı adamın neler hissettiğini merak etmeye başladı. Coleman'ın kan tahlilinin geçerliliği konusundaki sözleriyle ilgili bir tartışma olmamıştı aralarında. Pearson'ın susması bir çeşit sözsüz onaylama, hiç olmasa bu noktada genç meslektaşının kendisinden daha bilgili sayılacağını kabul etme anlamına geliyordu. Coleman bunun sindirilmesi güç ve acı bir gerçek olduğunu düşündü. İlk kez kendinden çok yaşlı meslektaşına yakınlık duydu. Pearson masayı takırdatmaktan vazgeçti ve elinin kenarıyla masaya vurdu. ''Ne oluyor be yahu?'' diye vardı. ''Neden ses vermiyorlar?'' ''Patolojik anatomiden hiç haber yok mu?'' Yıkanan, fırçalanan, temizlenen, beyazlara bürünen ve kadın doğum bölümünün ameliyat salonunun yanındaki odada bekleyen Dr. Charles Domberger, o sıra odasına giren erken doğan bebeklere bakmakla görevli genç hemşireye bu soruyu soruyordu. ''Hayır doktor'' dedi genç kız başını sallayarak. ''Hazır olmamız için ne kadar zaman gerekli?'' İki lastik torbaya sıcak su dolduran hemşire bunların bebeklerin ameliyatında kullanılan küçük masanın örtüsü altına yerleştirdi. Sadece birkaç dakika doktor cevabını verdi. Bir stajyer Domberger'e yaklaşıp sordu. Coombs testinin sonucunu almasanız da kan değiştirmek niyetinde misiniz? Evet, şimdiye kadar yeterince zaman kaybettik. Daha fazlasını kaybetmeye niyetim yok. Bir saniye düşündü ve ekledi. Nasılsa çocuğun durumu test elimizde olmadan da kan değiştirmemizi doğrulamaya yetiyor. ''Bu arada doktor'' dedi hemşire, ''bebeğin göbeği kısa kesilmiş, bunu biliyor muydunuz?'' ''Evet, tabii, teşekkür ederim.'' Stajyere dönen Domberger anlattı. ''Kan değiştirmek gerekeceğini önceden bildiğimizde doğum sırasında göbeği uzunca bırakırız. Çok pratik bir enjeksiyon yeri sağlamış oluruz böylece.
Ne yazık ki bu vakada böyle bir şey hesaba katılmadı ve doğum sırasında göbek kesildi.
Nasıl yapacaksınız?
Anestezi lokal sonra tam göbeğin üstündeki damarı açacağız. Kan ısıtılıyor mu?
Evet doktor dedi hemşire.
Domberger genç stajyeri anlatmaya devam etti. Yeni kanın vücutla aşağı yukarı aynı sıcaklığa getirilmesi önemlidir. Yoksa şok tehlikesi artar.
Kafasının ayrı bir bölümünde Domberger genç adamı eğitmek için olduğu kadar kendisi için de konuştuğunu biliyordu. Konuşmak onu derin düşünmekten kurtarıyordu. Ve şimdilik derin düşüncelere dalmak Charles Domberger'in kaçınmaya baktığı bir şeydi. Kapışmalarından sonra Pierce'ı da laboratuvarda bırakıp çıkmasından beri kafası bir kuşku ve serzeniş fırtınasında boğuluyordu. Teknik yönden kendisinin hiç hatalı olmayışı bir şey değiştirmiyordu. Tehlikede olan hastasıydı. Tıptaki en beter ihmalcilik yüzünden ölecekti belki ve son sorumluluk sadece onun sırtına yükleniyordu.
30. Ayrımın Sonu. Sayfa 377.